Matta bölüm 8. Konu İsa dağ başında verilen vaazın kurallarını uygulayabilecek yetkiye sahip olduğunu gösteriyor. Bir önceki bölümün sonunda dağ başında verilen vaazın sonuna gelmiş olduk. Bu konuşmada içerilen ahlaki kuralların yeryüzünde en yüksek düzeyi oluşturduğu konusunda Mesih inancını savunan ya da eleştiren herkes hemfikirdirler. Şimdi ortaya bir soru atılabilir. Bu yüksek ahlak düzeyine birisi nasıl erişebilir? Bu sorunun yanıtlanabilmesi için Matta, İsa Mesih'in yarattığı birkaç mucizeyi kaleme aldı. Bu mucizeler sayesinde yüksek ahlak düzeyinin kurallarını veren kişinin o kuralları yerine getirebilecek güçte olduğunu anlarız. İsa Mesih, ona iman etmiş olan bizlere açıkça belirtti ki, o olmadan biz hiçbir şey yapamayız. Keşke bu gerçeği her an göz önünde bulundurabilseydik. Sen ve ben kardeşim, kendi çabalarımıza, kendi yeteneklerimize dayanarak Tanrı'nın kabul edebileceği hiçbir şey yapamayız. Bugün İsa Mesih, kutsal ruhu aracılığıyla inanlılarda iş görmek ister. Bizim yapamayacağımız işi Rab ise kendi ruhu aracılığıyla bizlerde yapabilmek için kutsal ruhu yeryüzüne gönderdi. Bu bize çok önemli bir gerçeği açıklar. Matta bu yazıları kaleme alırken öz amaç olarak İsa Mesih'in hayatını bize anlatmak istemiyor. Ne de onun yeryüzünde yaşadığı dönemde yer alan olayları zamanlama sıralamasına göre kaydetme çabasındaydı. Biz okuyuculara bir hareket noktası ve yönünü belirtmek ister. Bunu gözden kaçırmamaya dikkat etmeliyiz. Kral Mesih dağ başına çıktı ve orada hükümranlığının bildirgesini duyurdu. Şimdi o dağ başından aşağıya iniyor ve 12 mucize gerçekleştirecektir. Bu mucizelerin bize bir mesajı vardır. Bu mesaj da şudur: İsa Mesih yeryüzünde 1000 yıllık egemenliğini kurduğu zaman dağ başında verilen vaazdaki ahlaki kuralları uygulamaya koyabilecek güçtedir. Daha önce de ileri sürdüğüm gibi şimdi yine söylüyorum. Dağ başında verilen vaaz aslında İsa Mesih'in o dağda verdiği konuşmanın bir özetidir. 1000 yıllık egemenlik döneminde bunun tamamını göreceğiz. Burada söze edilmeyen daha birçok şey o zaman yürürlüğe girecektir. 8 ve 9. bölümlerde Matta bize 12 mucizeyi anlatır. Kralın üstün gücünü sergileyen tüm mucizeleri bize aktarmasa bile bu 12 mucizeyi düzgün ve mantıksal şekilde kaleme aldı. Şimdi çalışmakta olduğumuz bu 8. bölümde, Matta 8. bölümde kaydedilen 6 mucizenin bazı yönlerine dikkatinizi çekeyim. 1. Cüzzamlıya şifa verirken Rabbimiz ona dokundu. Cüzzam, insanlara musallat olan en kötü hastalıklardan birisiydi. 2. Romalı yüzbaşının kölesine şifa verirken bunu uzaktan gerçekleştirdi. Köleyle hiçbir fiziksel teması olmadı. 3. Petrus'un kaynanasına şifa verirken ona dokundu. 4. Cinleri kovarken ruhlar dünyasının doğaüstü alanlarına girdi. 5. Rüzgarı ve denizi sakinleştirirken doğanın güçlerine karşı durdu ve bunlar üzerinde yetki sahibi olduğunu sergiledi. Sonuncu olarak da Gederaniler ülkesinde cinleri kovmak göründüğünden daha zor bir şeydi. Yine bunu yapmakla ruhlar dünyası üzerindeki yetkisini sergiledi. Kral tüm bu zor alanlarda kolaylıkla hareket ediyor. Ve Matta bu olayları zaman sıralamasına göre bize aktarıyor. Matta'nın kaleme aldığı müjde yazısında kesinlikle bir hareket yönü görebiliriz. Şimdi yazılanları incelemeye başlayayım. Matta 8 ayet 1'de şöyle diyor: İsa dağdan inince onu büyük topluluklar izledi. Dikkatinize şunu çekmek istiyorum. Bu büyük topluluklar onu izliyordu. Burada birkaç kişiden söz edilmiyor. Unutmayalım, İsa kendisine merkez olarak seçtiği Kefernahum'daydı. Az sonra kutsal kitaptan okuyacağım mucize, eminim ki burada yer aldı. O zaman doğal olarak bir soru sorulabilir. Dağ başında verilen vaaz hangi dağda verildi? Bu konu üzerinde birçok kişinin fikirlerini okudum ama aslını inceleyecek olursak dağ başında verilen vaazın tam nerede verildiği o kadar da önemli değildir. Önemli olsaydı kutsal ruh bunu bize açıklardı. Bildiğimiz bir şey vardır. İsa dağdan inince onu büyük topluluklar izledi. Önemli olan hangi dağdan indiği değil, dağ başında verilen vaazda dile getirdiği ahlaki kurallarını bu kral kendi yaşamında uygulayabilir miydi? İşte en önemli şey buydu. Ben okuldayken bir oda arkadaşım vardı. Çok zor bir yıl yaşamıştı. Yakışıklı bir gençti. Herkes onunla dost olmak isterdi. Ama yanlış arkadaşlar seçmişti. Sonunda alkole yenik düştü ve Rabbe hizmet edemez duruma geldi. Mezuniyet töreninde konuşmacı güzel sözlerle bizi gerçekten göksel yerlere yükseltti. Hayatımızda nasıl davranmamız, neler yapmamız gerektiği konusunda bize teşvik edici sözler söyledi. Her konuşmacının mezuniyet töreninde yaptığı gibi. Daha sonra bu arkadaşım yatağı üzerine yıkılarak bitkin ve dışlanmış bir tonla bana, "Dostum, neler yapmam gerektiğini birisinin bana söylemesine hiç ihtiyacım yoktur. Bunları nasıl yapmalıyım? İşte bunu öğrenmem gerekir." dedi. Değerli kardeşim, eminim ki her birimizin ihtiyacı budur. Yüksek ahlak düzeyinin niteliklerini biliyoruz. Ama bunları nasıl uygulayacağız hayatımızda? Kral ise ahlaki kuralları belirtti. Şimdi bunu nasıl uygulayacaktır? Bunu uygulamaya gücü var mı? Matta 8 ayet 2. Bir cüzzamlı yaklaşıp, "Ya Rab," dedi, "istersen beni temizleyebilirsin, pak kılabilirsin," diyerek onun ayaklarına kapandı. Dikkat ettiniz mi? İsa bir dağ başında yüksek yerlerdeyken aşağılara, vadiye indi. Cüzzam hastalığı kutsal kitapta her zaman günahı simgeler. O zamanlarda cüzzamın çaresi yoktu. O dönemde en çok nefret edilen, iğrenilen hastalık cüzzamdı. Bu cüzzamlı adam İsa'ya yaklaştığı zaman "Beni pak, temiz kılabilir misin?" diye sormadı. Bu cüzzamlının imanı vardı. Mesih'in Rab ve yetkiye sahip olduğunu hemen anladı ve "Ya Rab, istersen beni pak kılabilirsin," diyerek onun yetkisine sığındı. Değerli necim, biz her zaman Tanrı'nın isteği doğrultusunda dilekte bulunmuyoruz. Onun isteğine göre istersek istediğimizi yapacaktır. Tanrı'nın isteği her zaman ön planda olması gerekir. Bilmiyorum, sizin için bu belki kolay olabilir ama benim için Tanrı'nın isteğini her zaman ön planda tutmak kolay olmuyor. Ben şöyle derim: "Rab, bunu ben böyle istediğim için lütfen yapar mısın?" Cüzzamlı adam ise "Rab, bunu yapabildiğine eminim, o zaman bunu yapar mısın?" diye sordu. Yani Rab'be soruyor. "Bu senin isteğin doğrultusunda mı ya Rab?" Günümüzde insanların dualarına kulak misafiri olurken bambaşka bir dua şekli duyuyoruz. Bazılarının talep ederek kendi isteklerinin yerine gelmesini ısrarla isteyerek dua ettiklerini duydum. Sana bir şey söyleyebilir miyim kardeşim? Bırak Rab karar versin. Zaten sonunda işin nasıl yapılacağı konusunda son karar ona ait olacaktır. İsa elini uzatıp ona dokundu. "İstiyorum, pak ol," dedi. O anda adam cüzzamından paklandı. Matta 8 ayet 3. İsa elini uzatıp ona dokundu diyor. Ben ya da başka birisi cüzzamlıya dokunmuş olsaydı ne olacaktı? Dokunan kişi cüzzama yakalanmış olacaktı. Ben ona şifa vereceğim yerde o bana hastalığını vermiş olacaktı. Dikkat edin. İlkin İsa ne yapıyor? Ona dokunuyor. Bu durumu biraz düşünmenizi istiyorum. Bu adamın fiziksel bir hastalığı vardı ama aynı zamanda psikolojik açıdan hayatı allak bullak olmuştu. Bu adamın geçmişini hiç bilmiyorum ama herhalde normal bir hayat yaşarken bir gün bedeninde kırmızı lekelerin çıkmaya başladığını gördü. Belki de kim bilir tarlada çift sürerken bunu fark etti ve eve gelince karısına gösterdi. Karısı kırmızı bereler üzerine biraz yağ sürmüş olabilir. Ertesi gün baktı ki lekeler her zamankinden daha kırmızı. Yine de çift sürmek için tarlaya gitti. Bu durum bir hafta falan sürdü ve lekeler iyileşmeyince eşi biraz huzursuz olmaya başladı. Gidip kahine görünmesini önerdi. Adam kahine gitti ve muayeneden sonra 2 hafta karantinaya alındı. Hiç kimseyle teması olmayacaktı. Bu zaman içerisinde hastalık bütün bedenine yayıldı. O zaman kahin kötü haberi vermek zorunda kaldı. Adam cüzzam olmuştu. Adam kahine sordu, evine gidip eşine ve çocuklarına elveda diyebilir miydi? Kahin cevap verdi, üzgünüm ama evine gidemezsin, vedalaşamazsın. Cüzzamlısın, bu nedenle de eşini ve çocuklarını kucaklayamazsın, onlara dokunamazsın. Herhangi birisi sana doğru yaklaşacak olursa, sen burada murdar murdar biri var diye yüksek sesle bağırmak zorundasın. Cüzzamlı adam ancak uzaktan eşine ve çocuklarına baktı. Onların gün be gün büyüyüp geliştiklerini uzaktan izledi. Onun için önceden belirlenen bir yere yemek bırakacaklar ve orada hiç kimse yokken cüzzamlı gelip yemeğini yiyecekti. Alıp götürecekti daha doğrusu. Yani toplum dışı edilmişti. Yemeği getirenlere dokunamazdı. Hatta uzun zamandan beri ne birisine dokunmuş ne de ona dokunan olmuştu. İnsan temasından yani insana dokunmaktan mahrum birisiydi. Sonra bir gün İsa'yı duydu ve ona gelip "Ya Rab, istersen beni pak kılabilirsin" diye yalvardı. Buna karşılık Rab İsa Mesih ne yaptı? Ona dokundu. Evet, dokundu. Size bir şey söylemek istiyorum. O anda İsa'nın ona dokunuşu bu cüzzamlı adamın hayatındaki en harika tecrübe olmuştu. İsa onu cüzzamdan kurtarmakla kalmadı. Bu adamı tekrar insanlık ailesi içerisine getirdi. Daha da ileri gitti. Adamı Tanrı'nın ailesi içerisine getirdi. O anda cüzzamından paklandı, temizlendi. İsa, sakın kimseye bir şey söyleme dedi ama git kendini kahine göster. Tanıklık için onlara Musa'nın buyurduğu armağanı sun. Matta 8 ayet 4. Markos'un kaleme aldığı müjde yazısında adamın sevinçten zıpladığını, hopladığını okuyoruz. Bence bu kadar sevinmekte haklıydı. O kadar sevinmişti ki hemen gidip herkese anlatmaya başladı. Bu nedenle kalabalıklar İsa'ya daha fazla gelmeye başladı. O kadar baskı altına geldi ki kentten çıkıp kırsal yörelere gitmek zorunda kaldı İsa Mesih. İsa yüzbaşının uşağını iyileştiriyor. Şimdi İsa Kefernahum'a geldi. Matta 8 ayet 5'te şöyle diyor. İsa Kefernahum'a girince bir yüzbaşı yaklaşıp ona yalvardı. "Ya Rab, uşağıma ilme indi, evde yatıyor, korkunç acı çekiyor." Matta 8, 5 ve 6. ayetler. Yüzbaşının bir önceki şifa olayından, cüzzamlı adamın iyileştiğinden haberi var mıydı bilmiyorum. Yüzbaşı uluslardan birisiydi. Roma ordusunda 100 asker üzerinde kumandandı. Luka'nın yazdıklarına göre bu adam Yahudiler için bir sinagog inşa ettirmişti. Şimdi bu adam ne diyor? "Ya Rab, uşağıma inme indi. Evde yatıyor, korkunç acı çekiyor." Bu uşağın durumu gerçekten çok ciddiydi. Acı çekiyordu. İsa gelip onu sağlığa kavuşturacağım diye yanıtladı. Yüzbaşı, "Ya Rab, evime gelmene bile layık değilim" dedi. "Ama bir tek söz söyle, uşağım iyileşir. Çünkü ben de buyruk altında bulunan bir insanım. Buyruğuma bağlı askerler var. Birine git derim, gider. Öbürüne gel derim, gelir. Uşağıma şu işi gör derim, görür." Matta 8, 7 ve 9. ayetler. Yüzbaşı yetkinin ne olduğunu bilen birisiydi. Romalı komutanlara ait bir üniforma giymişti ve emri altındaki askere buyruk verip şunu yap dediği zaman hemen o iş yapılıyordu. Neden? Çünkü yüzbaşıya yetki ve güç verilmişti. Yüzbaşı İsa Mesih'in hastalıklar üzerinde böyle bir yetki ve güce sahip olduğunu gördü. "Sen böyle bir güce sahipsin. Sende böyle bir güç görüyorum" dedi. İsa bunu duyunca şaştı. Ardı sıra gelenlere doğrusu size derim ki, İsrail'de bile böylesi imanı olan kimseye rastlamadım dedi. Matta 8 ayet 10. Kutsal kitap sadece iki kere İsa Mesih'in şaştığını yazmaktadır. Bir kere İsrail'in imansızlığına şaştı. Burada ise bir Romalının imanına şaşıyor. İşte size söylüyorum, doğudan ve batıdan birçokları gelecek. İbrahim'le, İshak'la, Yakup'la birlikte göklerin hükümranlığında sofraya oturacaklar. Matta 8 ayet 11. Doğudan ve batıdan birçokları gelecek deyimi çok ilginçtir. İsa bu sözleri dile getirirken, bazılarımızın ataları batıdaydı, bazılarımızın ataları ise doğudaydı. İsa ne dedi? Bu müjde onlara da ulaşacak ve onlar da İsa Mesih'e güvenecekler. İbrahim peygamberle, İshak'la, Yakup'la birlikte göklerin hükümranlığında sofraya oturacaklar. Harika bir sözdür bu. İsa yüzbaşıya döndü, git, iman ettiğin gibi olsun dedi. Uşak o anda iyileşti. Matta 8 ayet 13. Hasta köle, Rab İsa Mesih'in bulunduğu yerde değildi ama yüzbaşının İsa'ya olan imanı bu kölenin iyileşmesine yol açtı. Daha önce ise bir cüzzamlıya dokundu ve cüzzamlı şifa buldu. Şimdi ise yüzbaşının kölesine uzaktan şifa veriyor. Onu uzaktan iyileştiriyor. Şimdi üçüncü mucizeye geldik. İsa, Petros'un evine gittiğinde onun kaynanasını ateşler içerisinde yatağa düşmüş buldu. Eline dokununca kadının ateşi düştü ve ayağa kalkıp ona hizmet etti diyor Matta 8. bölüm 14 ve 15. ayetlerde. Evet, Petros'un kaynanası hastaydı. Ateşler içerisindeydi. İsa ona dokundu ve kadın hemen iyileşti. Üç mucize oldu ve üç çeşit hastalık iyileşti. Birinci hastalık cüzzamdı. Bunun o zamanlarda çaresi yoktu. İkinci hasta inmeliydi. Yani bir çeşit felç vardı ortada. Bir kişi felce uğramıştı. Petros'un kaynanasının durumu ise ateşler içerisindeydi. Bu genelde geçici bir hastalıktır. İsa'nın yardımı olmadan bu hastalıktan kurtulup kurtulmayacağını bilmiyoruz ama genelde geçici bir şeydir bu. Yine de İsa ona şifa verdi. Akşam olunca cine tutulmuş birçok kişiyi ona getirdiler. Bir tek buyrukla İsa Mesih kötü ruhları kovdu, hastaların tümünü sağlığa kavuşturdu. Matta 8 ayet 16. Burada açıklanması gereken bir nokta vardır. Tek bir şeytan vardır ama onun birçok cinleri vardır. Burada tek bir mucize gerçekleşmiyor. Ona birçok kişiyi getirdiler diyor. Bunlar cine tutulmuş insanlardı. Tek bir olaydan söz edilmiyor. Müjde yazılarını dikkatle okursanız göreceksiniz ki bu olayda yüzlerce hatta binlerce kişi özgür edildi, sağlığa kavuştu. Daha önce kör olan ama İsa'nın elinde şifa bulan yüzlerce insan vardı. Yine yüzlerce kötürüm şifa buldu. Daha önce yerlerinden kımıldayamazken şimdi sokakları dolaşıyorlardı. Yüzlerce sağır şimdi iyice duyabiliyordu. İşte bu mucizeler o kadar yoğun ve açık şekilde gerçekleşiyordu ki İsa'nın düşmanları bile mucize işleyip işlemediği konusunda onu yani İsa Mesih'i hiç suçlayamadılar. İsa'ya sadece bu mucizeleri nasıl yarattığını sordular. Bunun nedeni açıklanıyor. Bu Yeşaya peygamber aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu. Hastalıklarımızı o taşıdı, rahatsızlıklarımızı o yüklendi. Matta 8 ayet 17. Bu söz Yeşaya 53:4 ayetinden alındı. Günümüzde bu ayet hala kullanılmaktadır ama genelde kendilerini şifacı diye ilan edenler tarafından sık sık kullanılır bu ayet. Bu ayeti göstererek diyorlar ki İsa Mesih'in çarmıh üzerindeki ölümü otomatik olarak bize şifa reçetesini verir. Bu ayeti kullanarak kendilerini şifacı diye ilan ederler. Değerli dostum, açık söyleyeyim, bu tamamen yanlış bir düşüncedir. Evet, yanlış ve hatalı bir düşüncedir. Burada bunun ne kadar yanlış olduğunu açıklamak için dikkatinizi bir noktaya çekmek istiyorum. şifa vermesi için İsa'ya birçok kişi getirildi. Tek tük kişilerden söz edilmiyor. Şifa İsa'nın çarmıhında olsaydı bunların hepsi de, yani binlerce kişi imanlı olmalıydı. Bir de Yeşaya peygamberin kitabına bakalım. Bu ayet hiçbir zaman fiziksel hastalıklardan, değerli dostum, kurtulacağımızı desteklemiyor. Şöyle yazar: gerçek acılarımızı o taşıdı, elemlerimizi o yüklendi, bizse Tanrı tarafından cezalandırıldığını, vurulup ezildiğini sandık. Oysa bizim günahlarımızdan ötürü o yaralandı, bizim fesatlarımızdan ötürü o zedelendi, esenliğimiz için gerekli olan ceza onun üzerine indi. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk. Yeşaya 53, 4 ve 5. ayetler. Hangi alanda şifa bulduk? Yeşaya'dan alınan bu pasaj açıkça suçlarımızdan şifa bulduk diyor. Belki de sorabilirsiniz, bundan emin misiniz? Bu ayetlerin günahlardan ve suçlardan söz ettiğine eminim, hem de %100 eminim. Çünkü bakın, Petrus şöyle yazdı: bizler günah karşısında ölmüş olarak doğruluk uğruna yaşayalım diye günahlarımızı çarmıhta kendi bedeninde yüklendi. Altını çizeyim. Bizler, bunu Petrus diyor, günah karşısında ölmüş olarak doğruluk uğrunda yaşayalım diye İsa Mesih bizim günahlarımızı çarmıhta kendi bedeninde yüklendi. Onun yaralarıyla şifa buldunuz. 1 Petrus 2 ayet 24. Yine soralım, ne gibi bir şeyden şifa bulduk? Günahtan. Evet, günahtan şifa bulduk. Petrus bu ayette kesinlikle günahtan söz ediyor. Yeşaya 53. bölümde devam edip diyor, hepimiz koyunlar gibi yoldan sapmıştık, her birimiz kendi yoluna döndü. Yine de Rab hepimizin cezasını ona yüklendi. Yeşaya 53 ayet 6. Değerli dostum, onun üzerine yüklenen senin ve benim günahımdı. Yeşaya peygamber ileride gelecek olan Mesih'ten söz ederken onun her insanı rahatsız eden bu günah sorunuyla ilgileneceğini belirtti. İsa'nın çarmıh üzerindeki ölümü içinde fiziksel şifa olduğunu ileri sürmek bence bu ayete dayandırılamaz. Evet, bir gün kurtuluşumuzun son safhasında Rab ile birlikte olduğumuzda orada hastalık olmayacaktır. Rab ile birlikte olduğumuzda, Rab İsa Mesih'in çarmıh üzerindeki ölümü içinde ona iman eden her kişiye yüceltilmiş bir beden verilecektir. Ama şimdi bu bedene sahip değiliz. Aynı zayıf ve hastalığa tabi bedenlerimizle yaşama zorundayız. Doğuyoruz, büyüyoruz, gelişiyoruz ve ondan sonra yaşlanıyoruz. Bunun önüne geçemezsin. Ve bir gün bu dünyadan göçeceğiz. Bunun önüne geçemezsin. Hastalıkların önüne geçemezsin. Bu kurtuluş içinde ileride yer alacak olan yeni bir yer, yeni bir gök de vardır. İsa Mesih'in kanında lanet diye bir şey kalmayacaktır. Ama şimdiki zamanda, bu dünyada bulunduğumuz süre, az önce de vurguladığım gibi hastalık, lanet ve her türlü zayıflığımız devam edecektir. İsa Mesih'e iman etmişiz diye şeytana ait olan bu dünya sistemi içerisinde hastalıklarımızdan tümüyle kurtulacağımızı bekleyemeyiz. Böyle olsaydı Pavlos neden Timoteos'un mide sağlığı için biraz da şarap almasını önersin? Neden İsa Mesih'in kanına sığınıp şifayı oradan almasını söylemedi? Yakub'un mektubunda hastalar için dua edilmesi öneriliyor. Fiziksel şifa yolu İsa Mesih'in çarmıhında olsaydı Yakup neden bunu önermiyor? Pavlos'un bedenini rahatsız eden bir şey vardı. Bunun çözümü Mesih'in kanında olsaydı, yani fiziksel olarak Mesih'in çarmıhta ölmesiyle hastalıklarına şifa bulunmuş olsaydı, Pavlos neden buna başvurmadı da 3 kere bu hastalıktan kurtulması için Rab'be yalvardı? Sonunda Rab ona başka bir yol gösterdi. Pavlos bu konuda şöyle yazdı: aldığım esinlerin üstünlüğüyle gururlanmayayım diye bana bedende bir diken, beni yumruklamak için bir şeytan meleği verildi. Gururlanmayayım diye. Bundan kurtulmak için Rab'be 3 kez yalvardım ama o bana dedi ki, kayram sana, lütfum sana yeter. Çünkü gücüm güçsüzlükte tamamlanır. İşte değerli dostum, Mesih'in gücü üzerimde bulunsun diye güçsüzlüklerime sevinerek daha çok övüneceğim diyor Pavlus. Bu konuyla ilgili başka örnekler de verilebilir. Filipi'de bir sürü hasta imanlı vardı. Paulus bunlara neden çarmıhtaki şifa yolunu göstermedi? Epafrodit hastaydı ama Paulus kan yoluyla şifa bulmasını önermedi. Filipiler 2. bölüm 25-27. ayetlere bakın. Değerli kardeşim, şu gerçeği kabul etmeliyiz ki her hastalık durumunda Tanrı insana şifa vermiyor. Her durumda Tanrı'nın isteği şifadır diyemeyiz. Evet, bazı durumlarda Rabbimiz şifa veriyor. İlaçları, hapları, doktorları kullanıyor. Birileri şifa toplantısı düzenledi diye hemen o toplantıya koşmana gerek yoktur. Direkt Rabbis'e git eğer hastaysan. Kardeşim, şu gerçeği kabul etmemiz gerekir ki Tanrı her zaman fiziksel olarak şifa vermez. Tabii ki az önce de söylediğim gibi bazen iyi eder, şifa verir. Ancak bunu Rab kendi isteği doğrultusunda yapar. Kendisinde sözüm ona şifa gücü olduğunu iddia eden bir insana gitmektense niçin yüce doktor olan Rab İsa Mesih'e gitmeyelim? Seni iyileştirip iyileştirmeyeceğini Rab'den öğren. Elbette ben şahsen Tanrı'nın şifa verebileceğine inanıyorum ama sözüm ona kendisinde şifa mevhibesi olan insanlara inanmıyorum. Benim şifa verme yetkim var diyen insanlara gideceğime yüce doktora giderim. Rabbime giderim. Tıpkı cüzzamlının yaptığı gibi. Rab, istersen beni pak kılabilirsin. Bunu yaptıktan sonra şifa bulsak da bulmasak da yücelik ona atfedilmiş olur. Bir başka kişiye değil. Biz Mesih imanlıları olarak değerli dostum, tüm yüceliği Rab'be vermemiz gerekir. Çağımızda salgın duruma gelen bu kurtuluş içinde şifa doktrini, kurtuluş içinde şifa öğretisi, kardeşim açıkça söyleyeyim, sakat bir öğretidir ki Paulus bunu bilmiyordu. Kardeşim, Tanrı bugün şifa verebilir, veriyordu ama bunları sözüm ona kendisinde şifa yetkisi olanlar aracılığıyla yapmıyor. Hayır, Rabbin kendisi bunu yapıyor. İsa çevresinde büyük topluluklar görünce Galile denizinin karşı kıyısına geçilmesini buyurdu diyor Matta 8:18'de. Dikkat ettiniz mi? İsa'nın çevresinde bir sürü insan vardı. Tam anlamıyla binlerce kişiye şifa veriyordu. Sadece kayıtlarda sözü geçen birkaç kişiye değil. Elçi Yuhanna yazmış olduğu müjde yazısında bu gerçeği onaylarken şöyle yazdı. İsa öğrencilerinin önünde bu kitapta yazılı olmayan başka birçok mucizeler yaptı. Ne var ki bunlar İsa'nın Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek onun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır. Yuhanna 20, 30, 31. ayetler.